eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 15 Şubat 2021 günlerden pazartesi, bir haftaya daha başlıyoruz. Dünyadan başlıkları aktaracağım yine sizlere. Covid-19 108.7 milyon, yaklaşık 109 milyona yakın dünya çapında vaka ve 2,5 milyona koşuyor. Can kaybı 2 milyon 400 bin civarında. Amerika, Hindistan, Brezilya başı çekiyor. 50 milyondan fazla da doz aşı yapıldığı bilgisi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Amerika'da beklenen oldu. Donald Trump ikinci kez azıyla yargılanıyordu. Senato'da aklandı. Oylamada yeterli senatörün, Cumhuriyetçi senatörün desteğinin yakalanması zordu zaten, beklenmiyordu. Biraz da demokratlar Trump'ın siyasete devam etmesinin önünü kesmeyi hedefliyordu ama bu hedefe ulaşılamamış gözüküyor. Hemen Trump açıklama yaptı bunun arkasından. Birazdan aktaracağım sizlere. Küresel bilek güreşi Çin, Rusya, Amerika arasında notlar var. Onları aktarmaya çalışacağım. Rusya ve İran Hint Okyanusu'nun kuzeyinde donanma tatbikatına başladılar ve özellikle nükleer anlaşmaya geri dönmesi yönünde Biden yönetimine çağrılar var. Rusya'da Batı'nın desteklediği muhalif blogcu Navalny ile ilgili de başlıklar var. 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle yine sokaklara dökülmesi planlandı insanların ama Moskova ve St. Petersburg'da sınırlı yapılabildi. Daha ziyade Navalny'nin Frankfurt'a giden eşine destek çağrıları yer aldı. Putin'in açıklamaları var Rusya Devlet Başkanı'nın. Onlar dikkat çekiciydi Rus gazeteciler yayın yönetmenleriyle buluşmasında. Donbas'ta, Ukrayna'nın güneydoğusunda 2014'te Minsk Anlaşması'nın uygulanmamasından sonra gerilim dinmiyor. Yeniden alevlenme durumları var. Onunla ilgili notu da aktaracağım. Türk-Amerikan ilişkileri yine başlıklar gündemimizde. Milli Savunma Bakanı ve İbrahim Kalın'ın ard arda açıklamaları geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. En son Savunma Bakanı Amerika ile Patriot alımı konusunda temasta olduklarını söyledi. S-400'lerden Türkiye vazgeçiyor mu? Geçmiyor mu? Bir gün öyle bir mesaj, ertesi günü başka türlü bir mesaj, gerçekten kafa karıştırıcı bir durum var. Bir de bunun üzerine hafta sonu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde Pençe Kartal 2 harekatı ile ilgili gelişmeler bindi. Tabii iç politikada daha ziyade tartışılıyor. Çünkü daha önce kaçırılmış olan asker ve MİT mensubu olduğu belirtilen 13 insanın ölü bulunması ve infaz edildikleri bilgisi aktarıldı Ankara tarafından. Dünyadan fazla bir tepki yok. Amerika'dan bir açıklama var ama bu da yeterli görülmedi Ankara tarafından ve Cumhurbaşkanı'nın bugün öfkeli bir çıkışı var yine Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu meseleyi programın ikinci yarısında da konuşacağız. Tabii daha ziyade Türk-Amerikan ilişkilerinin kilit başlıklarından da bakacağız. Bunun arasında Irak ve Suriye'ye yönelik durum da var. Türk-Amerikan ilişkilerinin konularından bir tanesi de bu çünkü. Karadeniz'de buna ekleniyor. Son dönemde Türkiye ile Amerika Karadeniz'de tatbikatlar da gerçekleştiriyorlardı. Özellikle de Türkiye'nin Ukrayna ile olan yakın ilişkisi de ve İHA'lar, silahsız hava araçları, dikkat çekici gelişmeler. Bütün bunları gazeteci yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuşacağız programın ikinci yarısında. Suriye'den de başlıklar var. Onları da aktaracağım sizlere. Özellikle Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezi İdlib'de yine İngiliz istihbaratıyla bağlantılı çalışan beyaz miğferlerin bir başka senaryo planladığına dair bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki SDG heyetinin Şam'a gittiği ve Suriye hükümetiyle görüştüğü yolunda yine Arap medyasından bilgiler de var. Onları da aktarmaya çalışacağım efendim. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. Her zaman olduğu gibi İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalı da var, onu da Twitter hesabımdan linkini de paylaştım. Oradan da izleyebilirsiniz, like ederseniz seviniriz diyelim. Başlayalım Eksen. Evet, Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'un, yeni tipte COVID-19'un farklı mutasyonlarıyla tekrar enfekte olmanın mümkün olduğunu bu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde çıkan mutasyonla bağlantılı olarak duyurdu hafta sonunda. Yani hastalığı ben geçirdim bitti dememek gerektiği sonucu çıkıyor. Çin'e gitmişti, çıkış yeri olarak biliniyor Çin. Dünya Sağlık Örgütü heyeti gitmişti ve laboratuvar sızıntısı gibi komplo teorilerini dışlayan açıklamalar yapmıştı. Ama kökenine dair hala hipotezlerin tartışıldığını belirtti yetkililer. Bir de tabii Çin'de ilk COVID-19 hastasıyla da görüşme yapmış heyet. Çin'de Aralık 2019'da patlamıştı ve aslında bilinenden daha boyutlarının büyük olduğu saptamalarını da dile getirmiş heyetin başındaki isim, Dünya Sağlık Örgütü heyetinin başındaki ekip lideri Peter Ben Embarek'in yaptığı açıklamalar, Batı medyasına yaptığı açıklamalar bunlar. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan dikkat çekici bir açıklama var. Amazon'da rastlanan mutasyonun 3 kat daha bulaşıcı olduğu dile getiriliyor. Sağlık Bakanı Eduardo Paziello yaptı açıklamayı. Dünyanın yakasını bırakmayacak herhalde diye ben ara sıra pesimist bir fikre kapılıyorum doğrusu. Arjantin'de bu arada 50 bini aşmış can kaybı sayısı. 300 bin civarında da aşı yapmışlar Arjantin'de, Latin Amerika derken oradan da aktaralım. Bill Gates'in hafta sonu, Bill Gates'in kızı da aşı olmuş ve esprili paylaşımlar da yapmış, ilk dozunu olmuş ve çip göndermesi yapmış. İşte babam insanlara çip takacağına dair söylentilere espri olsun diye sosyal medya hesabında yapmış. Bu aşı dahi babamın beynimin içine çip olarak yerleştirmedi falan diye bir böyle bir espri yapmış efendim. Amerika'da yüz yüze eğitime dönmeye çalışıyorlar. Milyonlarca sahte N95 meşhur şu maskelerden hastanelere dağıtıldığı anlaşılmış. Anthony Fauci, ünlü doktor, alerji bulaşıcı hastalıklar enstitüsü direktörü, açıklama yapmış. Doğal bağışıklıktan daha etkili aşı olmanız şart diye. Amerika'da da hakikaten 50 milyon ilk doz, 50 milyonluk doz aşı vurulmuş vaziyette. Avrupa'da, Britanya'da 4 milyonu aşmış durumda vaka sayıları. Başbakan Boris Johnson yeniden bu kapanma konusunda karar vermeye hazırlanıyor. Ve hatta biraz hafifletme mümkün olabilir mi tartışmaları var. Karantinadan çıkış planları yaptığı söyleniyor Boris Johnson hükümetinin. Bir de tabii Sağlık Bakanı açıkça, Britanya Sağlık Bakanı, birlikte yaşanabilir COVID-19'da. Yani bundan sonraki kaderimiz COVID-19 kısıtlamalarının dünya çapında bütün insanlık için kalıcılaşmasıymış gibi bir hisse kapılıyor insan bu haberlere tek tek baktığı zaman doğrusu. Avrupa Birliği nüfusu %70'ini Haziran'a kadar aşılamaktan bahsediyordu ama aşı yok. O yüzden bunu tutturamayacaklar. Süreç şimdiden Eylül ayına uzamış gözüküyor efendim. Almanya'da biraz düşüş var vaka sayılarında. 4.426 açıklandı Robert Koch Enstitüsü tarafından. Bir de tabii bu arada Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın ürettiği mRNA tipi aşıyla aşılanan 14 yaşlı daha sonra virüs kapıp hayatını yitirmiş ve tam koruma süresinin tabii dolmadığı için olduğunu söylüyorlar. Böyle bir izahat getiriyorlar ama aşılarla ilgili güvensizlik maalesef bu anlamda da devam ediyor. Almanya'da Merkel kısıtlamaların kaldırılması konusunda biraz ihtiyatlı olması gerektiğini söylemiş. Bir de tabii sınır kontrolleri tartışması vardı hafta sonunda. Avusturya özellikle mutasyonlu virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Çekya ve Tirol bölgesinde sınırlarını kapatma kararı aldı. Almanya biraz öfkelenmiş bu duruma, kesinlikle kabul edilemez tepkisi göstermiş. Avusturya'da da protesto gösterileri oldu hafta sonu. Viyana'da kapanmaları, önlemleri daha doğrusu eleştirdiler. Evet, Rusya'da 14 bin açıklandı. 14.200 bir kısmi düşüş var ama ölüm oranı çok düşük tabii Rusya'da dünyanın geri kalanıyla kıyaslanınca. Sputnik V aşısının onay süreciyle ilgili dünyada aşısını kabul ettirmeye çalışıyor Rusya ve en az 27 ülkede de onaylanmış vaziyette. Bosna Hersek'te mesela aşılamaya başladılar. Kazakistan, orada üretim de yapılıyor. O da tescilledi onlar da. Meksika'ya gidiyor Rusya Sputnik V aşıları. İran'a gitti, orada başladı efendim. İran'da bu arada mutasyon tüm ülkeye yayılmış vaziyette, gelen bilgiler o yönde. Yeni Zelanda'da ise 3 tane vaka görmüşler. Covid-19 vakası ve kısıtlamaları geri getirmişler. Böyle bir durum. Peru'da enteresan bir olay var. Bazı siyasiler halktan önce aşılanmışlar. Bu ortaya çıkınca da Sağlık Bakanı ve Dışişleri Bakanı istifasını sunmuş. Kimi ülkelerde yöneticiler sorumluluk sergileyip halktan önce aşılanmayı reddederken kimileri sırasını beklemişti. Kimileri de halka öncülük etmek için kendini aşılatmış idi. Ama tabii bunu sınırlı birkaç liderle tutanlar var. Bir de devlet erkanını halkın önüne koyan ülkeler var elbette. Peru'da bu yapılamamış ve bakanlar istifa etmiş bu yüzden. Böyle de bir örnek olarak geçti tarihe. Dünyada var yani örnekleri. Evet, Japonya'da enteresan bir not almışım. Suga, Başbakan Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı'nı yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atamış, görevlendiriyor daha doğrusu. Bu da önemli çünkü Covid-19 koşullarında yalnız yaşayan insanların bir de psikolojik sorunları çıkıyor. Gerçekten hepimiz evlerimizi öyle ya da böyle dışarı çıkabilsek dahi, işe gitmek zorunda olanlar dışında, evlerinden iş yapmak zorunda olanların da psikolojik sıkıntıları da arttı bu dönemde. Sosyalleşemiyoruz, insan olarak en doğal ihtiyacımızı gideremiyoruz. Efendim, yine de Ebola salgını ilan etmiş Sağlık Bakanlığı, onu da aktarmak istiyorum size. Ve epey bir 4 ölüm, yani onlar çünkü yenmişlerdi, 2016'dan beri ilk kez görüldüğü için bir paniğe kapılmış durumdalar. Türkiye'de Covid-19'dan 94 can kaybı, 6.287 vaka açıklandı. 3,5 milyona yakın insan aşılanmış durumda. Ancak tabii önlemler gevşerse 3. dalga da gelebilir. Yeni mutasyon türleri de Türkiye çapında yayıldı diyen bilim kurulu üyesi doktorlar, hekimler, bilim insanları var. Çarşamba günü Cumhurbaşkanı kabine toplantısında kısıtlamaları değerlendirecekmiş. Bakalım oradan ne gibi sonuçlar çıkacak. Ama belli illere göre, yani virüsün durumuna göre değişiklik göstermesi öne çıkan bir durum. Öyle olacak. Yani bir yerde daha sakinse restoranları, bu arada hizmet sektörü battı. İnsanlar feci durumda. Hükümet ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hiçbir etkili bir önlem alınamıyor sorumluluk yerine getirmek bağlamında. Dolayısıyla da insanlar isyan ediyorlar elbette. Bakalım bu çözüm olacak mı efendim? Dünya ekonomisinde geçen haftadan kalma İngiliz ekonomisi 311 yılın en sert daralmasını yaşadı diye rakamlar açıklandı. %9.9 daralma. Japonya'da da aynı şekilde tarihi bir daralmadan bahsediyorlar. %4.8 küçülme var tabii ki pandemi nedeniyle. Japonya'da bu arada hafta sonunda Fukushima eyaletinde 7.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. O 10 sene önce orada nükleer santral kazası olmuştu, hatırlayacaksınız. Bayağı bir endişe yaratmış, artçılarla birlikte görüntüler de sosyal medyaya yansıdı, sarsıntının görüntüleri. Dünyada bir de Bitcoin ve bu kripto paralar tartışması var. Bitcoin'de yeni rekor kırılmış, 49 bin doları aşmış, yeniden yükselişe geçmiş Bitcoin. Hatta işte Miami, Amerika'da, Miami kentinde belediye Bitcoin ile maaş ödeme gibi gündemleri önüne almış. Evet, hakikaten çok ilginç yani bu şehir ücretlerinin tamamı, emlak vergileri dahil Bitcoin'e ödenmesi tartışılıyor. Elon Musk bu Dogecoin'un yükselmesine sebebiyet vermişti ama daha sonra çok yığılma var deyince düşmüş. Ne acayip, Elon Musk bir şey söylüyor, herkes peşinden gidiyor. Bir şeylerin değeri yükseliyor, sonra o vazgeçiyor, çok yığılma var diyor, düşüyor. Çok acayip bir manipülatif oyun var bu işin içerisinde. Gerçekten benim aklım çok almıyor doğrusu. böyle Bitcoin, Dogecoin'den de bu notları aktarmak istedim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Trump azil yargılanmasında bir kez daha aklandı. Geçen sene de Ukrayna vesilesiyle bir azil girişimi olmuştu. Temsilciler Meclisi'nde azil kararı alınmıştı. Demokratlar çoğunlukta olduğu için, ama Senato'da kabul edilmemişti. Bu da aklanma. Yani biri iddia makamı, öbürü yargı hakim oluyor bu durumda. Ve 6 Ocak'ta Amerikan siyasetini sarsan kongre baskını isyana teşvikle yargılandı. En son 16 şart saat argümanlar sunulmuştu. Trump'ın avukatları da Trump'ın ifade özgürlüğünü birinci ek maddedeki kullandığını ve azil yargılamasının demokratların siyasi intikamı olduğu tezini işlediler. İşin doğrusu, hukuku böyle kullanınca hakikaten siyasi tabii, eğer senatoda çoğunlukta demokratlar olursa azlediliyor. Temsilciler Meclisi'nde Senato'da 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Demokrat siyasiler onay vermezse azledilemiyor. Böyle bir acayip bir durum. Tabii Amerika Anayasası'na aykırı olduğunu da, başkanlığı da sona ermiş durumda ve bir daha siyasete girmesini engelleme hedefi burada vardı. 57 senatöre 43 senatör suçsuz olduğu yönünde karar vermiş gibi oldu. Gerçi Lindsey Graham gibi isimler eleştirmiş durumda kendisini Trump'a, ama Trump da hemen bir açıklama yayınladı. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum dedi. Amerikan siyaseti için felaket çanları mıdır bilmiyorum. Yazılı açıklama yapmış. Adaleti, gerçeği savunan kongre üyelerine teşekkür etmiş. Siyasi intikam aracına çevirdiler demiş, kendisine 75 milyon oy aldığını söylemiş ve teşekkür etmiş destekçilerine de. Önümüzdeki aylarda sizlerle paylaşacağım çok fazla şey var. Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum demiş. Acaba nereden paylaşacak? Paylaşacağı kanallar kapatıldı çünkü büyük ölçüde. Dolayısıyla dikkat çekici bir şey durum. Eric Trump, Trump'ın oğlu da bu arada azil süreci göndermesi olarak 2-0 diye daha önceki azil yargılamasına da atıfla paylaşımda bulunmuş. Joe Biden'ın kısa bir açıklamasını gördüm. Çok üzücü, utanç verici demiş ve demokrasinin kırılgan olduğu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlatmış Joe Biden. Evet, yani Amerika'da da demokrasiyi savunacak güçlerin olması lazım. Dünyanın başka ülkelerinde de demokrasi savunulmayınca sonra çığırından çıkıyor. Gerçi Amerika dünyanın başka ülkelerinde demokrasiyi o kadar savunuyor mu emin değilim. Yani açıkçası bugüne kadar yatırımlarından Afganistan'daki mücahitlere, siyasal İslamcılara, Doğu Avrupa'daki neonazi, banderist açık onlara. Onlardan demokrasi çıkartmak gibi bir derdi var. Oralarda demokrasinin korunmasıyla çok ilgilenmiyor Amerikalı. Ama Amerika'ya gelince iş değişiyor tabii ki. Evet, yorumlar ve anketler var. Ipsos anket yapmış. Aynı şekilde CNBC anketi var. CNBC anketinde diyor ki %54 Trump artık siyaseti bıraksın diyormuş Amerikalılar. Öyle bir sonuç elde etmişler. Tabii demokratların çoğunluğu %81'i, bağımsızların %47'si, cumhuriyetçilerin %26'sı. Ipsos anketi de yani en azından bir sorumluluğu var diye düşünüyor Amerikalıların yaklaşık yarısı. Evet, onu ortaya koymuş. Tam sorumlu diyenler %30'da kalmış. Büyük ölçüde sorumlu %25, pardon, içinde bölünüyor tabii. Sorumluluğu yok diyenler %29 çıkmış efendim. %53 artık yani başkan seçilmemeli demiş. %39 kabul et, yani giriyorsa, siyasete girmek istiyorsa kabul etmeleri gerekiyor diye görüş bildirmiş efendim. Böyle. Evet, bu arada tabii Trump döneminde çok tartışmalı olmuştu gazetecilere Trump'ın davranışı. Çok açıkçası çok ağırdı. Sürekli fake news diye Amerikan medyası da sütten çıkmış ak kaşık olmasa bile gazeteci ve görevini yapmaya çalışan gazetecilere üslubu çok çirkindi Trump yönetimi. Yetkililerinin de öyleydi. Fakat Beyaz Saray basın sözcü yardımcısı, Cem Psaki'nin yardımcısı Duclos, kendisinin bir muhabirle ilişkisi varmış. Politico gazetesi, Politico internet sitesinin muhabiri bunu ortaya seren, ne gereği var bunu da anlayamadım ama o muhabire epey bir yüklenmiş, seni yok edeceğim diyerek tehdit etmiş. Yani insanların karakterlerine göre değişiyor galiba bu işler, çok acayip. Velhasıl tabii Psaki açıklama yapmış Joe Biden'ın böyle hakaretlerle iş yapanlara ihtiyacı olmadığını vurgulayan. Önce gerçi kovulmamış da hani uzaklaştırma almış, sonra kendisi istifa etmiş neyse ki. Evet, Biden yönetimi Guantanamo'yu kapatmayı hedefliyormuş. Obama döneminde de çok duyduk tabii bunları ama 11 Eylül sonrası yargısız infazların uygulandığı Guantanamo üssü. Obama da kapatacağım demişti ama kapatamamıştı. Bakalım Biden yapabilecek mi? Latinlerle ilgili çıkışları var. Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı 25 bin sığınmacının ülkeye kabul edileceğini duyurmuş. Amerikan askerleri hala görevli sınırda ama tabii Trump'ın Meksika duvarı, çelikten duvarı ve uygulamalarını tersine çevirmeye çalışıyor Joe Biden. Bu vesileyle de bir sürü Latin Amerikalı Amerika'ya akacak gibi gözüküyor. Biden 19 Şubat'ta G7 liderler zirvesine sanal biçimde toplanacak. Ona katılacakmış, salgınla mücadele ve küresel ekonomi tabii bu sene herhalde G7 gündemi. Bu AB ile Çin arasındaki BBC yasağını aktaramamıştım size yanılmıyorsam. Cuma günü aktarmış mıydım yoksa? Velhasıl Çin BBC World News servisini ne yasaklama getirdi yanıltıcı haber içerikleri gerekçesiyle. Avrupa'dan tepki var. Basın özgürlüğüne sığmadığını belirttiler. İfade özgürlüğü hakkının korunması ama tabii Çin küresel televizyon ağını da onlar yasakladılar. Lisansını yenilememişlerdi. Onu da hatırlamak gerekiyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kuzey Akım 2'de yeni yaptırım sinyali vermiş. Ned Price'ın açıklaması dışişleri sözcüsünün kötü bir anlaşmadır bu demiş. Avrupa'yı bölüyor, Ukrayna'yı, Orta Avrupa'yı Rusya'nın manipülasyonuna maruz bırakıyor. Kimin için kötü anlaşma acaba diye sormak lazım tabii kendisine. Ulusal yetkilendirme yasasında, savunma yasasında var. Dolayısıyla da şirketlere yaptırım uygulamak konusunda kararlı gözüküyor. Ama Almanya Başbakanı dahil olmak üzere yetkililer Kuzey Akım 2'nin tamamlanacağını dile getirmişlerdi. Fortuna gemisi de kaldığı yerden işe başlamıştı. Bakalım ne olacak bunun sonu. Rusya'ya ayrıca Ned Price insan hakları ihlallerinden ötürü yaptırım sinyali vermiş. Korkunç insan hakları sicili demiş. Moskova'daki ihlallere atıf yapmış. Navalny mesela Fransa ile ilgili 2 yıldır 100 kişinin gözünü çıkarttı Fransız polisi ama tabii Amerikalılar bu konuda hiçbir açıklama bile yapma gereği hissetmiyorlar. Tabii Portland'da falan da acayip şiddet, polis şiddeti var. Kendi kendilerini kınayamayacakları için o konuda da açıklama yapmıyorlar efendim. Evet, Rusya İran'la ortak deniz tatbikatına başlıyor. Hint Okyanusu'nun kuzey bölgesinde onay gelmiş Rusya Büyükelçiliğinden. Bu İran tam zamanını vermemişti çünkü İranlılar. Nükleer anlaşmaya geri dönüş meselesi tartışılırken İran dışişlerinin mesajı var. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması vardır. Kısaltması NPT. İran onun tarafı zaten, yerine getirmekle mükellef yani. Eğer bunun bir de ek protokolleri var. Eğer Amerika yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de ek protokolleri uygulamayı durduracağız demiş. Rusya'dan da çağrı var. Amerika'nın artık bu anlaşmaya geri dönme konusunda irade, siyasi irade göstermesi gerektiğini Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov dile getirmiş efendim. Tek taraflı ABD'nin çekildiğini anımsatarak yapmış bunu. Hafta sonunda evet, hafta sonuna kalan Rusya ile ilgili bir takım notlar da vardı. Bir tek Twitter'ın Rusya'nın Viyana'daki silah kontrolleri heyetinin hesabını askıya aldığını gerekçe göstermeden, sonra da tabii tepkiler gelince de hesabın geri döndüğünü, ama bu arada takipçileri ortadan kalkmış. Enteresan işler yapıyor bu batılı diyeceğim artık, başka türlü diyemiyorum. Çünkü biraz çifte standart uyguluyorlar ve hesabı bloke ediyorlar, sonra geri dönüyor, takipçileri kayboluyor. Teknik bir sorun mu nedir o da belli değil, bir acayip. Elon Musk Vladimir Putin'e Clubhouse'da sohbet için kendisine katılma daveti yapmış. Kremlin önce bir ne olduğunu anlamak istiyorlar herhalde. Peskov'un açıklaması var. Demiş ki içeriğini, ne teklif edildiğini öğrenmek istiyoruz. İnceleyeceğiz, sonra yanıt vereceğiz. Enteresan olur kendi sesinden dinlemek mümkün olur mu bilmiyorum Clubhouse'da. Biraz fazla, çok Clubhouse'a ben de girdim baktım. Çok çok fazla konuşmalar var. Biraz yorucu geldi doğrusunu söylemek gerekirse. İlginç bir platform ama onu belirteyim. Evet, Moskova Petersburg'da Navalny'nin eşi Yulia Frankfurt'a gitti kendisi. Alman hükümeti iyi bakıyor Navalny ailesine. Epey lüks konutlarda istihbarat denetiminde tutuluyor. Çok şanslı yani. Onun için gösteriler Moskova ve Petersburg'da olmuş. Sakin geçmiş. Zaten katılımda çok fazla değil anladığım. Vladimir Putin'in yalnız açıklamaları var. Rus medya sektöründe yayın yönetmenleriyle bir araya gelmiş. 24 Rusya 24'ten de yayınlanmış. Hem Rusya'nın çevrelenme taktiğiyle Batı tarafından dikkat çekiyor. Kendileri için bu gösteriler Batı destekli olması yeni değil diyor. Hem de olup bitenlerin zeminini ortaya seren bir açıklama doğrusu. Hani her ne olursa olsun ne derseniz deyin pandemi var, yaşam koşulları zorlaştı. Bunun suçlusu kim? Yönetim diyor kendisi. Elbette Avrupa'da ve Amerika'dakiler bunları kullanmaya çalışıyorlar ama bu bunların hakiki olduğu, bu hoşnutsuzluğun gerçek olduğunu değiştirmiyor demiş Rusya Devlet Başkanı. Tabii burada bunları çözmek için paralar akıtılabilir her yere ama sabırlı olup daha üretici bir ekonomi yaratmak, birlikte çalışmak vurgusu yapmış kendisi. Evet, bakıyorum şimdi silahlanma yarışı, başka konularda da mesajları var. Uzunca bir söyleşi tabii ki. Covid-19 krizinin atlatıldığını, Rusya'da çok diğer ülkelere göre hafif atlatıldığını dile getirmiş. Bir de Donbas'la ilgili açıklamaları benim dikkatimi çekti. Çünkü orada sanki bir savaş ısıtılıyor gibi. Joe Biden da 2014 meydan darbesinin arkasındaki isimlerden birisi. Hatta işte Victoria Nuland Avrupalı kanadına bayağı bir küfür ederken ses kaydı yakalanmış ve yayınlanmıştı. Batı muhalefeti yayınlamıştı bunları. Biden'ın da zaten Ukrayna başsavcısını daha sonra kovdurduğunu kendi ağzından anlattığı videolar YouTube'da bulunabiliyor. Yani Ukrayna'daki gelişmelerde Joe Biden'ın çok etkisi oldu. Dolayısıyla da Banderistlerin de bulunduğu bu Ukrayna hükümeti Minsk anlaşmalarını da uygulamıyor 6 senedir. Hatta açıkça itiraf etmişler, en son uygulanamaz demişler. O zaman nasıl yani, bir anlaşmaya imza atıyor. Başbakan yardımcısı söylemiş, Reznikov demiş, uygulanamaz, imkansız demiş. Niye o zaman imza attınız? Bu da enteresan. Fakat bir yandan da Zelenski hükümeti bir umut olur deniliyordu ama şimdi Okay Deprem vardır. Ukrayna'yı çok iyi bilen bir isim, Rusya'yı çok iyi bilen bir isim. Evrensel Gazetesi'nde bu hafta sonunda Donbas'ta yeniden savaş tehlikesine ve Zelenski hükümetinin sınıra yaptığı yığına dair bilgiler aktarmış. Bir de halk milislerinden bir komutana da suikast girişimi olmuş en son. Bunu da aktarmak isterim. Evet, Hulusi Akar'ın açıklamaları vardı. Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nda konuşmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot tedariki konusunda temaslı olduklarını dile getirmiş. S-400 meselesi ABD ile konulardan birisi. Bizim için öncelikli olan YPG ifadelerini kullanmış Hulusi Akar, Okan Müderrisoğlu'na. Biraz ilişkiler gergin tabii Amerika ile. Geçen hafta da konuşmuştuk. Birazdan Mehmet Ali Güller'le de konuşacağız. Özellikle demokrasi konusunda giderek daha yüksek sesle mesajlar geliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden ama en son tabii hafta sonu Hulusi Akar'ın Pençe Kartal 2 harekatında bir mağarada 13 eski asker, daha doğrusu PKK'nın kaçırdığı devlet görevlileri bulundu. Kafalarına mağaranın içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekatı başladıktan sonra infaz edildikleri yolunda bilgiler aktarıldı. Tabii Türkiye içerisinde herkes çok üzgün ve biraz da bunca senedir 2015'ten beri neden o askerlerin kurtarılmadığı soruları var Türkiye kamuoyunda. Bu konuda dışarıdan pek bir açıklama gelmedi. Amerikan yönetim, bir Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un taziye mesajı var efendim. Bir de Amerikan Dışişleri açıklaması var. Burada da şöyle bir ifadelendirme var. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz vurgusu yapmış Amerikan Dışişleri. Doğruluğunu demek ki kendileri teyit edemediklerini düşünüyorlar ya da müttefik ülkenin yaptığı resmi makamların açıklamasına inandırıcı bulmuyorlarmış gibi bir izlenim insan elde ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eleştirdi. Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi anlayışı var burada dedi. PKK katliamlarına sessiz kaldıklarını, geçiştirmeye çalıştıklarını söylemiş. Çavuşoğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları var. Amerika'nın yaptığı açıklamayı evlere şenlik diye nitelendirdi Cumhurbaşkanı. Hala teröristlerin yanında durmuyordunuz. PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız demiş Cumhurbaşkanı Amerika'ya. Kuzey Irak'a binlerce tır, tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Eğer NATO'da berabersek bu birlikteliğimizi sürdürecek, samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız demiş. Enteresan, NATO üzerinden bu mesajı göndermiş. Tabii bunun zamanlaması da ayrıca tartışılıyor. Burada da şu var tabii ki özellikle de Irak'taki, Kürdistan bölgesindeki Barzani yönetimiyle Suriye'deki yapılanması, Suriye Demokratik Güçleri YPG arasında müzakereler vardı ama özellikle Barzani üzerinde Türkiye etkisinden bahsediliyor. Görüşmelerin yarıda kaldığı, ilerleyemediği, Suriye Kürtlerinin Barzanici kolunun ilerletmediği yolunda haberler düşmüştü. Suriye dedik, Rusya'nın tarafları uzlaştırma merkezi İdlib'de beyaz miğferler MI6'nın kurulmasında çok büyük katkıları olan ihvancı grup demek lazım herhalde. Yine sahne alıyorlar, video çekimi için profesyonel ekipmanlar getirdikleri İdlib bölgesine. Bilgilerini paylaşmışlar. Daha önce kimyasal silahlı komplolar bu şekilde kurulduğu Batı medyasının, Batılı muhalifleri tarafından da ortaya defalarca çıkartılmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıra Molotov'un da açıklamaları var. İdlib'de bir yıl oldu tabii bu Soçi mutabakatı yenileneli. Ama Türkiye üzerine düşenleri henüz gerçekleştirmiş değil diye bir ikazda bulunmuş kendisi efendim. Bu gelişmeler olurken tabii ki Halep'in kuzeyinde, Afrin'de bombalı saldırılar var. Ve bir Kürt heyeti de Şam'ı ziyaret etmiş. Haseke'de gerilim yaşanmıştı Suriye yönetimiyle. Oradaki kendi kendilerine özerk yönetim ilan eden Amerikan destekli Kürt gruplar arasında, SDG arasında gerilim vardı. Şam'da görüşmeler, müzakerelerin devam ettiği anlaşılıyor efendim. Evet, başka notlarım da vardı ama vaktim çok aştı. O yüzden bir kısmını yarına bırakmak üzere başka bir şeyle anlamlı biçimde birleştirebilirsem şarkıya atıf yapacağım. Bir ara verelim. Revolverhead'den Halt dich am mir fest. Almanca telaffuz edemiyorum doğru düzgün. Bir nefeslenelim. Mehmet Ali Güler'le buradayız. Bizden ayrılmayın.
Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr. Weiß nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt.
Ich lass das Licht an, bis du schlafen kannst. Doch du wälzt dich hin und her. Die Nächte von mir abgewandt. Bist du einsam neben mir?
Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich
zerreißt. Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi...
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller var. Hoş geldin Mehmet Ali yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi geçtiğimiz hafta da çok konuştuk. Hep kafalarda karıştı. Tabii ilave edilecek çok şey var ama Joe Biden göreve başladı. Daha dış politikaya yeni yeni ısınıyor. Türkiye ile ilgili mesajlar gelmekte gecikmedi Amerikan tarafından. Daha çok bu demokrasi vurguları var ama S-400'ler başlıklardan bir tanesi. Suriye ve Irak'la ilgili henüz fazla ses çıkmıyordu ki daha çok Ankara'dan mesajlar veriliyordu. Bu Gara olayı da üstüne geldi şimdi. Böyle çok gerçekten zorlu koşullarda Türk-Amerikan ilişkileri başlıyormuş gibi bir izlenime insan kapılıyor açıkçası. Fakat öte yandan da Ankara'dan gelen mesajlarda kafa karıştırıyor. İbrahim Kalın'la Cumhurbaşkanlığı sözcüsüyle Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın arda arda açıklamaları oldu. Gerek uluslararası medyaya gerek TRT'ye. Kafalar karıştı. Ankara'nın pozisyonu ne olduğunu anlayamadık biz burada. Bunca başlık arasında. Öncelikle bunu soracağım sana. Niye bir gün S-400'lerle ilgili olumlu, ertesi günü başka türlü pazarlıklara açık mesajlar veriliyor? Nedir? Nasıl anlamak lazım bu gelişmeleri?
Yani bu 24 saat içerisinde Kalın ya da Akar'ın birbirine belki de 180 derece zıt anlamlara gelebilecek açıklamalar yapıyor olması bir çelişki değil toplamda. Bu bir AKP'nin siyaset yapma biçimi. Özellikle dış politikada Amerika ile de Avrupa Birliği ile ilişkilerde de hep bu şekilde götürmeye çalışıyorlar ilişkileri. Bu bir nevi müzakere yöntemi, bir nevi pazarlık yöntemi AKP'nin dış politikada uygulaya geldiği. O nedenle bu açıklamaların birini Amerika'ya taviz gibi, girit modelini özellikle taviz gibi okuyup diğerinin ise geri adım atmayacağız demesini ise bu pazarlıktaki uçları yansıtması bakımından ele almak lazım. Yoksa hem hükümet içerisinde bir çelişki var da diyebileceğimiz bir durum değil, hem de birbiriyle çelişen nihayetinde açıklamalarda değil, toplam bir müzakereci yaklaşımın, bir AKP usulü, AKP tarzı dış siyasetin unsurları bunlar. Bu biraz daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz AKP'nin Neo-Abdülhamitçi çizgisinin de bir tezahürü. Yani orada da çünkü şunu yapıyorlar, yani Rusya ile ilişkileri kendilerine bölgede bir alan açmak için bu ilişkileri, işbirliğini geliştiriyorlar. Bu işbirliğini ise Amerika ile pazarlıkta kullanıyorlar. Her iki büyük kuvveti de Avrupa Birliği ile dengelemeye çalışıyorlar. Yani üç büyük kuvvet arasında bir üçgen çizip bu üçgenin içerisinde bazen ortada, bazen o üçgenin uçlarından birine doğru yakınlaşarak bir denge siyaseti yürütmeye çalışıp bununla sorunları ötelemeye çalışıyorlar. Son tahlilde bizi tabii en yakından ilgilendiren konu, en sıcak konu olması nedeniyle S-400. Bu hem Trump'ın son günlerinde bir kasta yaptırımına dönüştüğü için, hem önümüzdeki aylarda Avrupa Birliği yaptırımlarının da Amerika ile eşgüdümlü halde genişleyebileceği ihtimalleri nedeniyle ve dahası Biden yönetiminin de hem ilk açıklamasıyla bu noktada kesinlikle bir uzlaşı olmayacağını, bunun olmadığı, bu uzlaşının olmayacağı gerçeği üzerinden ilişkilerin yürütülebileceği açıklamalarını yapmış olmaları önemli. Bu nedenle S-400 yoğunlaşıldı.
Evet, Ankara'nın buradaki tavrı ne olabilir? Yani Girit modelini kabul ettirme olasılığı, yani kimileri zaten böyle bir model olmadığını söylüyor. İşte biraz hukuki dayanaklar, efendim Amerikan yasası diyorlar. Amerika istediği zaman kendi yasalarını da çiğneyebiliyor gerçi ama neyse, geçelim onları. Sonuç itibariyle çok net bir şey söylüyor. Bizim savunma yasamız, kendi savunma yasamızı delemeyeceğimiz için, siz de NATO müttefiki olduğunuz için kullandırtmayız. O zaman yaptırımları yersiniz diyorlar. Nihayetinde dedikleri bu. Ama bir yandan da işte Trump yönetimi çok hafif versiyonunu ya da hafif unsurları diyelim devreye sokmuştu. Tümüyle Amerika'ya yaptırımına uğrar mı Türkiye? Hayır, biz bu S-400'leri hakikaten kullanacağız der mi, yoksa kutuya mı kaldıracak? Nasıl düşünmek lazım?
Bana kalırsa Amerika'nın burada izleyeceği çizgiyi Dışişleri Bakanı Blinken'in senatörlerin sorularına yazılı verdiği yanıttaki şu dikkat çekici sözü cevap olacaktır. Yani orada özetle şunu söylüyor. Biz Türkiye ile ilişkilerimizi son tahlilde Türkiye'yi Rusya'ya itmeden gitmek zorundayız diyor. Yani burada bir Türk-Rus ilişkilerini esas alan bir yaklaşımla sorunların çözümünden yanalar. Burada S-400 gibi konularda taviz vermeyerek ama Halk Bankası, Rıza Zarraf meseleleri gibi konuları bunun bir sopası haline getirerek çözme peşindeler. İşte tam bu noktada zaten Girit modelinin bir öneri olarak getirilmesi oldukça tuhaf ve çok da geri bir adım. İki kere geri adım. Birincisi şundan Girit modeli diye bir model varsa bu modelin müsebbibi zaten Türkiye'ydi. Yani Türkiye Rumların aldığı S-400'ü kullandırtmama ve bu konuda çok ciddi bir siyasi kararlılık ve askeri kararlılık da hatta gösterip vururuz diyerek bu S-300'lerin Rumların kendi ellerinden çıkarıp Yunanistan'a vermesi, Yunanistan'ın da bunu Girit'e hangara koymasıyla başlayan bir süreç.
Yani evet, çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum o krizde habercilik yaptığımız için tabii ki. Birebir hatırlıyorum değil mi? Türkiye'nin acayip bir şey politikası var. Çok sıkı duran bir politikası olmuştu ve bu hali onlar getirmişti hakikaten. Senin dediğin gibi hatırlattığın çok iyi oldu.
Dolayısıyla yani tuhaf oluyor. Yani eğer Girit modelini Türkiye uygulamak istiyorsa kendi geri attırdığı zamanında bir modeli kendisi bu sefer geri adım için kullanmış olmak istiyor. Bu bakımdan hakikaten tuhaf bir durum. İkincisi yani Girit modeli son tahlilde bu sistemi hangara koymak demek. Yani arada bunun tatbikat için açılacak olması şu bu falan bir şey ifade etmiyor. Kullanılmayacağı anlamına geliyor. Bu da 2,5 milyar dolarlık bir yatırım açısından hiç kabul edilemez.
Bir de acil ihtiyaç denilmişti. Mehmet Ali nasıl olacak ben anlamadım şimdi.
Şimdi burada anladığım kadarıyla AKP hükümeti bir kere Nisan 2021'de aktif hale getireceğini söyleyip hala aktif hale getirmeyerek Biden yönetimiyle de bu konuda pazarlığa açık olduğunu söylemiş oluyor. Çünkü yani bir salgın bahanesiyle S-400'leri çalıştırmamak herhalde hiç kimse için inandırıcı değildi. Salgınla ne alakası vardı? Yani salgın var diye Kürecik radarı kapandı mı örneğin? Ya da salgın var diye başka füze sistemleri kapandı mı? Bu bir bahaneydi. Fakat bu bahane Trump'ın son dönemine ve işte şimdi de Biden dönemine biz bu konuda pazarlık yapabiliriz demenin bir yöntemi. İkincisi hatırlarsan AKP basınında da yer aldı. Saraya yakın kaynaklardan işte tetiğin Amerikalı komutanın da aynı zamanda elinde olması yönünde böyle iki bir Amerikalı bir Türk komutanın birlikte hareket edebileceği bir mekanizmayla S-400'leri kullanmak gibi bir formül de önerildi. Şimdi de giriş modeli var. Yani tüm bunlar esas itibariyle S-400 konusunda bir taviz verilebileceğinin işaretleri. Burada bu tavizi desteklemek adına Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Patriot almak için de temasta olduğunu bizzat Hulusi Akar açıklamış oldu. Evet. Dolayısıyla bir sistemi kurabilmek için Amerika ile pazarlık yaparken karşılığında yeni bir sistem daha almak diye bir seçenek daha üretilmiş durumda. Bu oldukça sorunlu bir dış politika. Şu bakımdan da sorunlu bir dış politika. S-400 Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir sorun değil aslında. Sorunların sonuçlarından biri. Yani bu sonuç üzerinden taviz vermek sorunları çözmeyecek. O sorunlar var diye zaten bir S-400 diye sonuç oluşmuştu. Dolayısıyla sorun yerine sonuç odaklı, sonuç eksenli müzakere yürütmenin Türkiye'nin çıkarlarına da herhangi bir getirisi olmayacaktır. Burada esas doğru tutum başından itibaren bu konuda kararlılığı belli noktalarda uygulanmış kararlılığı çalıştırma noktasında uygulayıp hızla aktif hale getirmekti. Böylelikle belli pazarlıklarda da Amerika'nın Trump'tan sonra Biden geçişi döneminde bir avantaja dönüştürülebilirdi bu. Fakat o avantajlardan da yararlanılamadı. S-400'ler aktif hale getirilmedi. Bunu Amerika esas itibariyle S-400'ü kullandırtmamayı Türk-Rus ilişkilerini baltalamak adına yapıyor. Yoksa S-400 tek başına bir problem olsa bunun çözümünü Erdoğan'da, Biden'da farklı siyasi yöntemlerle zaten bulurlar. Ama bu esas itibariyle bir bölgede bağımsız hareket etme iradesinin sembolü, iki Türk-Rus ilişkilerinin sembolü, üç Aslana platformunun bölge merkezli dış politika yapmanın sembolü, dört silah envanterini çeşitlendirmenin sembolü, beş bölgede Amerika'nın inisiyatifinin dışında da hareket etmeye adım atabilmenin sembolü. Böyle olduğu için de pek çok yönü olduğu için de Amerika burada bastırıp bu konuda Türkiye'den taviz koparma peşinde. Türkiye'nin ise bu konuda kesinlikle taviz vermeden ve S-400'leri de artık bahane etmeden şu vardı bu vardı deyip hızla akfetmesi gerekiyor. Bunun karşılığında ortaya çıkacak olan yaptırım zaten uygulanıyor. Yani Türk yönetiminin bu konularda da şeyi alması, göze alması lazım. Hani yaptırım artık hayatın sonu değil hiçbir ülke için. Çünkü bu özellikle son 3-4 yılda genel bir Amerikan dış politikası aracı haline geldi. Yani Amerika bu aracı sadece düşman gördüğü İran'a ya da Venezuela'ya değil, rekabet ettiği Çin'e değil, müttefikleri olan Avrupa Birliği ülkelerine de uyguluyor.
Almanya var değil mi? Kuzey yakın iki.
Kuzey yakın iki için Almanya'yla da var. Veya hatırlayın işte çelik kotaları nedeniyle de Trump Avrupa Birliği'nin geneline bir yaptırım uygulamıştı. Dolayısıyla bu yaptırım zaten artık bir dış politika silahı. Bundan kaçış yok. Önümüzdeki dönemde herkes herkese bu tip yaptırımlar uygulayacak. Bir yaptırım korkusuyla demin söylediğim başlıklarda değeri olan sadece bir füze savunma sistemi değil, çok önemli bir siyasal anlamı olan S-400'leri o nedenle hızla çalıştırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, peki bir de tabii ilişkilerin özellikle Akar'ın yine Okan Müderrisoğlu'yla söylesinde de dikkat çekiyor. Başka yerlerde de aslında daha önce söylenmedi değil, yeni bir unsur değil ama S-400 değil bizim sorunumuz. Irak, YPG, PYG, PYD demiş Hulusi Akar da. Şimdi tabii son çok tartışılıyor, henüz detayını da tam olarak kavramış değiliz ama onun üzerinden de Cumhurbaşkanı bu Gara operasyonu ile ilgili, Pençe, Kartal Pençe operasyonu ile ilgili Amerika'ya yine çıkıştı. Burada da bu pazarlığın unsurları var mı acaba? Yani Suriye ve Irak bağlamında belki Amerika'yı zorlayacak mesajlar var mı burada? Ne dersin?
Buradaki sorunu koyuş biçimi doğru aslında. Yani mesele demin de söylediğim gibi S-400 değil. S-400 meselenin sonucu. Mesele ne? Hulusi Akar'ın koyuş biçimiyle Irak ve Suriye ama bu daha özel olarak Amerika'nın bölgede Basra'dan Doğu Akdeniz'e kadar uzatmak istediği bir enerji koridoru meselesi var. Bu 40 yıllık proje. Bu proje Türkiye ile Amerika arasında ve bu proje Suriye ile Amerika, İran'la Amerika, Irak'la Amerika arasında problem vaziyetinde. 1991'den bu yana da sahada bu projeyle ilgili zaten mücadele yürütülüyor. Bu Türk-Amerikan ilişkilerinin esas problemidir. Bu problem çözülmeden bu problemin sonuçlarından biri olan S-400'ün de aslında iki ülke tarafından sağlıklı bir şekilde çözülmesinin yolu da olmayacak. Bu onun çünkü sonucu. Bu noktada da Türkiye'nin bu sorunu çözme noktasında uyguladığı önce yanlış sonra ikircikli politikalar meseleyi hala çözünlememiş bir duruma taşıdı. Yanlış boyutu neydi? Yanlış boyutu 2011'de Türkiye'nin Amerika ile birlikte Suriye'de rejimi yıkma, Esad rejimini devirme hedefiyle bir operasyon başlatmış olmasıydı. Bu operasyon elbette haliyle Amerika'nın bu Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanacak enerji koridorunun bir aşaması olacaktı. Bu yanlıştan sonra Türkiye 2015'te şartlar, Rus uçağının vurulması, başka nedenler vesaire bunların hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan süreçte ise buradan bir düzeltmeye gidildi. Ama ikircikli bir politika yürütüldü. Hem Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde bir enerji koridoru kurma projesi görülüp buna itiraz edildi. Ama hem de bu projeyi en kolay şekilde durdurmanın adresi olarak Şam yönetimiyle anlaşmamakta ısrar etti. Bu da projenin yürürlükte kalmasının bir koşulu oldu. Yani eğer Türkiye'nin o ilk 2015-2016'da Rusya'nın da sahaya indiği süreçte Ankara Şam'la anlaşsa, bugün Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bir enerji koridorunu hala yürütüyor olması gibi bir durum olmayacak. Daha o zamandan Suriye ordusu kendi topraklarına gelip tam egemenlik sağlayarak bu meseleyi kökten çözmüş olacaktı. Ama Türkiye'nin buralarda izlediği Esad karşıtlığını bir yandan sürdürmesi bu işi Amerika adına da bir parça kolaylaştırmış oldu. Amerika bu vesileyle hala orada bulunabiliyor. Hatta bu durum maalesef Fırat'ın doğusunda Amerika'nın, Fırat'ın batısında AKP'nin bir takım nüfuz bölgeleri konusunda pazarlık yapmasının da zeminini hala oluşturabiliyor.
Aman aman, nüfuz bölgeleri diyorsun Mehmet Ali, üniversite açıldı ya. Öyle diyeceğim artık yani.
Evet, tabii yani nüfuz bölgesinden daha öte bir durum var maalesef.
Evet.
Yani 82. il manşetleri de atıldı.
Tabii, İçişleri
Bakanı oralara kaymakam atadık dedi. Ve işte en son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversite bile açıldı. Tabii bir yandan da Türk lirasının oralarda tırnak içinde resmi para yapılmaya çalışıldığı bir durum var.
Evet.
Bu haliyle Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki kurmak istediği yapıyla AKP'nin Fırat'ın batısında bunun karşılığı olarak bir yapıyı elinde tutmaya çalışmasının bir aracı haline geliyor. Bunun üzerinden de bir pazarlık yürüyor. Önümüzdeki dönemde Biden yönetimi ile Erdoğan yönetimi arasındaki esas müzakerelerin olacağı konu bence burası. Yani
bu S-400'ler
falan değil. S-400'ler bu işler hangi şekilde halledilirse o halledilme biçiminin sonucu olarak zaten çözülecektir.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Süreyi de açtım ama etraflıca
teşekkür
biraz
ediyorum.
Çünkü Suriye Irak ayağını da konuşalım istedim. Öyle konuluyor çünkü ortaya. Bizzat AKAR tarafından da öyle ifadelendirilmiş. Çok teşekkürler. Daha çok konuşacağız bu konuları
Mehmet
Ali'yle.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet, Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller'le konuştuk. Bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki kritik başlıkların öne çıkan iki tanesi demek lazım. Diğerlerinden de kendisi bahsetti efendim. Bugün haftanın ilk günü Kolonel Bakşat'tan Lord High Human Being ile veda edelim size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. In darkened woods, the smell of fallen showers all around. Keep in time with Mayday flowers, make love to the ground. I see the tree that watches me and listens to my sound. A tree by any other name would surely cut me down.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.